Ayrım 3.
Sana nasıl bakmış olmalıyız ki her zaman olduğu gibi senin yine kendinden kuşkuya düşmeni başarmıştık. Söylediğine hemencecik pişman olmuştun. Çoğu zaman olduğu gibi. Kusuruma bakmayın dedin. Ben sizin gibi bilgili değilim. Düşünmeden konuşuyorum işte. Ne olur anlayış gösterin. Evet, işte hep böyleydi. Evin bütün işlerini sen yapardın. Bir tek sen çalışırdın. Ama biz sadece konuşurduk. Biz fikir yürütürdük. Hayat, insanlık ve bu koca dünya hakkında. Sen 40 yılda bir konuştuğunda bize göre mutlaka yanlış bir şey söylerdin. Hiç olmayacak, tuhaf, akla hayale gelmeyecek şeyler söylerdin. Bu yüzden seni susup hiçbir fikir yürütmeden sadece çalışmanı isterdik. Sessizce, hiç lafa karışmadan. Ama bir gece çok korkunç bir şey oldu. İşte o zaman seni ve kendimizi yeniden düşündüm. Hep birlikte bir filme gitmiştik. Filmin adı Venedik'te Ölümdü. Thomas Mann'in o mükemmel romanından uyarlanan o görkemli film. Hepimiz gibi sen de etkilenmiştin filmden. Film biter bitmez gözlerin dolu dolu hepimize dönerek. Ne kadar güzel bir film bu. İnanın çok etkilendim. Neyi yaptınız da beni çağırdınız sağ olun. Ben bu filmi artık hayatın boyuncunu tamam demiştin. O an tıpkı faşistlere acıdığın gün gibi ya da biz konuşurken araya girip bizce garip sözler söylediğin anlarda olduğu gibi tuhaf, anlaşılması güç bir suskunluk olmuştu aramızda. Bizim gibilerin çok beğenip çok etkilendiği bir filmden senin gibi biri nasıl böylesi hayranlık dolu sözlerle bahsedebilirdi? Sen bizim gibileri nasıl olur da kendi beğeni düzeyimizden kuşkuya düşürürdün? İşte bu suskunluk ve ardından sana yönelen bu yadırgayıcı ve küçümseyici bakışlardan anladım ki her ev, her arkadaş grubu bir devlet, bir sistemdi. Anladım ki her evde burjuvalar ve proleterler vardı. Her arkadaş grubunda egemenler, soylular ve köleler vardı. Anladım ki neden yana, neye karşı olursa olsun her aile, her ilişki, her arkadaş grubu kendi burjuvalarını, proleterlerini, kendi soylularını, kölelerini oracıkta hiç konuşmadan garip ve sessiz bir anlaşmayla hemencecik yaratıveriyordu. Sen bizi, bizim kendimizi ve birbirimizi sevdiğimizden daha çok severken seni gönüllü kölemiz, seni emeğine mahkum proleterimiz yapmıştık aslında ve aramızda bundan pek de rahatsız değildik. Anladım. Burjuvalara, krallara, soylulara karşı olduğunu söyleyen biz sahte burjuvalar, sahte krallar, sahte soylular kadar tehlikelisi yoktu. Ah, sana ne yaptık? Canım, canım benim, sana ne yaptık? En fazla gecenin bir yarısı telefon açıp, sen tam karşılıksız kalan sevgilerin, inceliklerin yüzünden zehirlenirken biraz daha dayan. Hayat aslında çok güzel, yaşamalısın demekten başka sana ne yaptık? Ah, söylesene, sana ne yaptık? Diyalektiğe inanmazsan burada zaman geçmez. Bir yaz akşamıydı. Canım hiçbir yere gitmek istemiyordu. Bir an önce eve gidip yazı yazmak istiyordum. Yazmaktan, okumaktan daha hayırlı bir iş o an aklıma gelmiyordu. Beşiktaş'taki tanzim satışa gittim. Kirazın kilosu 1 milyon lira olmuş. Vakitsiz yağan yağmurlar çürütmüş kirazları. Fiyatları yükselmiş. Alamadım. Onun yerine biraz kayısıyla üzüm aldım. Evde yemek yapmak çok zamanım oluyor. Genellikle dışarıda yiyorum yemeğimi. Hem evde yalnız başıma yemek yemek hüzünlendiriyor beni. Beşiktaş'ta çarşının içinde yeni bir restoran açılmış. Aslında bana göre bir yer değildi. Papyonlu, siyah takım elbiseli garsonlar dolaşıyordu etrafta. Pahalı bir yere benziyordu. Oysa ben alçak gönüllü, sokak aralarındaki küçük aşevlerini severim. Hani istediğiniz zaman nazlanmadan her şeyin azından veren. Az türlü, az pilav, az döner, az musakka, az karnıyarık. Pardon, karnıyarığın az olmuyordu. Bu restoranda böyle bir şey teklif bile edilemeyeceğinden bile emindim. Girsem mi girmesem mi diye düşünürken kapıda bekleyen esmer, ince bıyıklı, orta yaşlı, takım elbiseli bir görevli ''Buyurun efendim, içeride yerimiz var.'' deyince bir anda kendimi içeride ve bir masada oturmuş buldum. Etraf oldukça kalabalıktı. Garsonlar arı gibi çalışıyordu. Masaların arasında servisi ve garsonları denetleyen ciddi ve kuşkucu bakışlı bir işletme görevlisi dolaşıyordu. Hoş geldiniz. Yalnızsınız galiba. Evet, ne arzu etmiştiniz? Başımı kaldırdım. Lacivert önlüklü, pembe fularlı, saçlarını iki yandan örgü yapmış garson bir genç kızla karşılaştım. Elindeki küçük bir defter siparişlerimi bekliyordu. Yüzü esmerdi, dardı. Güzel sayılmazdı ama garip bir çekiciliği vardı. İki siyah alev gibi olan gözlerinde çok yoğun ve kararlı bir ifade vardı. Öfke, merak, inat, sabır ve daha birçok şey saklıydı o iki alevde. Çok zayıftı, kolları çırpı gibiydi. Yorgunluğunu saklamayı iyi biliyordu. Gülümsedim, karşılık vermedi. Sonra siparişimi aldı. Giderken arkasından baktım. Hafif kamburu çıkmıştı. Topuğunun biraz üzerine bir yara bandı yapıştırmıştı. Ayakkabısı vuruyordu anlaşılan. Tanrım, ben bu yüzü nereden hatırlıyorum? Yemeği, eve gitmeyi, yazacağım yazıyı, gecede etkisini hiç yitirmeyen korkunç sıcağı bile unutmuştum bir an. Bir türlü hatırlayamadığım garson kızın yüzü beni bir anda her şeyden koparmıştı. Sanki sıcak düşlerim, arzularım, öfkelerim ve beklentilerim gibi belleğimin üzerine örtmüş ve içini boşaltmıştı. Garson kız yüzünü büyük bir dikkatle inceleyen bakışlarıma aldırış etmiyormuş gibi yaparak istediklerimi getirdi ve özenle masama yerleştirdi. Ardından küçük defterini önlüğünün cebinden çıkartıp başka bir arzunuz var mı diye sordu. O anda yemek yemek umurumda bile değildi. Merakımı ondan saklamaya hiç uğraşmadım nedense. Özür dilerim, ben sizi nereden tanıyorum acaba? Çok düşündüm çıkartamadım diye sordum. Gözlerinden bir an için gurur ve alay karışımı bir parıltı geçti ve hemen kayboldu. Sizin için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Yormayın kendinizi. Hem yemeğiniz soğuyor. Yeniden arkasını dönüp bir başka masaya yöneldi. Sırtındaki hafif kamburluğa bir kez daha baktım. Hızlı, gergin yürüyüşüne. Topuğunun üzerindeki yara bandını. Nasıl oldu anlayamadım. Birden her şey aydınlanmış, onu hatırlamıştım. Evet, o iki alev göz, esmer, daracık ve etrafına suçlayıcı ifadelerle bakan kararlı yüz. İstanbul'da bir kültür merkezinde yaptığım söyleşi sırasında görüşlerimi, düşüncelerimi çok ağır bir dille yargılamış, mahkum etmişti. Sol ortodoks siyasi gruplardan birinin üyesiydi. Devrimin sadece şiddet yoluyla, yani silahlı mücadeleyle gerçekleşeceğini savunuyordu. Beni ve yazdığım dergileri neredeyse bu düzenin savunucusu olarak görüyor, pasifist bir küçük burjuva ve reformist olmakla suçluyordu. Söyleşiyi dinlemeye gelenleri bana karşı birleşmeler için ikna etmeye çalışıyordu sanki. Yargıları çok ağırdı. Sosyalist bir demokrasi istediğimi, bunun için hayatımı bile vermeye hazır olduğumu söylediysem de onu ikna edememiştim. Zaten konuşurken bana bakmıyordu bile. Konuşmasını bitirdikten sonra çantasını almış ve çıkıp gitmişti. Salondan çıkana kadar bir süre o hafif kambur sırtına bakmıştım. Düşüncelerimden emindim emin olmasına ama nedense ondan etkilenmiştim. Söyledikleri değil de konuşma tarzı, gözleri, bakışındaki inatçı kararlılık etkilemişti beni. Yemeğimden bir iki kaşık aldım ama iştahım kaçmıştı. Göz ucuyla ve büyük bir dikkatle onu izliyordum. Korkunç bir tempoda çalışmasına rağmen onun da beni gövdesiyle izlediğini hissediyordum. Bir ara yan masamda oturanların siparişlerini alıp mutfağa giderken bana o günkü söyleşide haksızlık ettiğinizi hiç düşündünüz mü diye sordum. Onu tanımamdan hoşnut olmuştu sanki. Ama yine pek belli etmedi. Yine o inatçı ve kararlı ifadesine takınarak hayır, hiçbir zaman. Sizin gibileri o kadar iyi tanıyoruz ki. Damarıma basmayı iyi biliyordu. Toptan ve hiç şüpheye yer bırakmadan yargılanmak beni öylesine çileden çıkartırdı ki. Etrafına masaların arasında dolaşan işletme görevlisine bakındı bir an. Sonra yüzü tamamen ifadesizleşti ve hemen uzaklaştı yanımdan. Yan masadakilerin siparişlerini verir vermez saldırıya geçtim. Sanki bir tanrı gibi konuşuyorsunuz. Nereden alıyorsunuz bu gücü? Bir tek siz mi biliyorsunuz doğruyu? Herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Sanki bu soruları bekliyor gibiydi. Bir korsan miting öncesi etrafta sivil polis var mı diye bakar gibi çok kısa bir an ama hastalıklı bir dikkatle baktı yine etrafa. Gözlerime bakmadan ama duyacağım bir şekilde biz Tanrı'ya inanmayız. Biz diyalektiğin yasalarına inanırız. Gücümüzü bu yasalardan alırız biz. Sizlerse gücünüzü bu köhnemiş düzenden alıyorsunuz. Sistem size önemli bir görev vermiş, değilmiş gibi yapıyorsunuz. Ama aslında çok farkındasınız. Bu sistemin göstermelik muhalefetini sizler temsil ediyorsunuz. Bir tür sübap görevi yani. İnsanların bu sisteme duydukları öfkenin, tepkilerin içini sizin gibiler boşaltıyor diye öfke, gurur karışımı bir ifadeyle fısıldadı. Sonra yine etrafa baktı ve yanıtım hiç beklemeden hızlı adımlarla mutfağa yöneldi. Hafif kambur sırasına bakarken bir an bakışlarım garsonları denetleyen görevliyle karşılaştı. Konuştuğumuzu fark etmişti. Bakışlarımı kaçırdım. Artık orada duramazdım. Hesabı istedim ve hiç beklemeden kendimi restoranın dışına attım. Eve dönerken yol boyu garson kızı düşündüm. Bir insan, üstelik kendisine solcuyum diyen bir insan neden bu kadar katı ve yargılayıcı olabilirdi? Neydi onu bu denli katı ve öfkeli kılan? Benim de hayatım pek kolay sayılmazdı. Sabahlara kadar okuyup yazmak zorundaydım. Kimi zaman düşünmekten beynim uyuşuyordu. Uykularımdan boğularak ve neredeyse nefes nefes uyanıyordum. Hiçbir zaman gevşeyemiyordum. Yazdıklarımdan ötürü sık sık hakkımda dava açılıyordu. Biraz olsun bana hak veremez miydi? Ne tuhaf, yaşça benden hayli küçük. Onu geçelim. Kimi görüşlerini katı ve sığ bulduğum birinin bana biraz olsun hak vermesini istemek, ona karşı duyduğum ve çok derinlere bastırdığım suçluluk duygusunun belirtisi değil miydi? Ya söyledikleri gerçekten doğruysa? Ya gerçekten bize pek de fark ettirmeden insanların bu sisteme duydukları tepkilerin, öfkelerin içini boşaltma görevi verildiyse? Çektiğimiz onca sıkıntı, onca yorgunluk, didişme hepsi sadece bunun içinse. Kaygılarla ağırlaşan düşüncelerin beni öylesine hırpalamıştı ki sabaha karşı yorgunluktan bitkin düşmüş adeta sızmıştım. Öğlene doğru uyanır uyanmaz aklıma ilk düşen akşam olunca o restorana gidip garson kızı yine görme fikriydi. Restoran yine bir akşam öncesi gibi kalabalıktı. Garsonlar inanılmaz bir koşuşturma içindeydiler. Yine onları denetleyen ciddi ve kuşkucu bakışlı görevliler dolaşıyordu masaların arasında. Gözlerim garson kızı aradı ama görünürde yoktu. Acaba bugün gelmedi mi diye geçti aklımdan. Masalardan birine kahve götüren kibar, efendi tavırlı bir komiye sordum onu. Komi bir an için süzdü beni, sonra hemen gözlerini kaçırdı. Onu bu sabah işten çıkardılar dedi mahcup bir ifadeyle. Neden? Diye bağırdım birden. Sesimi kendim bile tanıyamamıştım. Restorandaki derin uğultu bir anda kesildi, herkes bana bakıyordu. Nedense hiç umurumda değildi. Komi bu defa gözlerime çok anlamlı, çok yoğun bir ifadeyle bakarak, müşterinin önünde dizini bükmüş, o yüzden dedi. Müşterinin önünde dizini mi bükmüş? Bu nasıl bir saçmalık? Bu yüzden insan mı kovulur diye bağırdım yeniden. Rol mü yapıyordum yoksa gerçekten bu denli öfkelenmiş miydim ayırdına varamıyordum. Ama sesimi ve öfkemi denetleyemiyordum ya da denetlemek istemiyordum. Kim buranın sahibi? Kim çıkardı onu diye bağırdım var gücümle yine. Etraftaki uğultu tamamen dinmişti. Bir çocuk ağlaması duydum uzaktan. Garsonları denetleyen siyah takım elbiseli, ciddi ve kuşkucu bakışlı orta yaşlı görevli geldi yanıma. Soğukkanlı olmaya çalışıyordu. Ama adam da bedbeniz atmıştı. Beyefendi, lütfen, burada böyle bağıramazsınız. Bir şikayetiniz varsa buyurun müdüriyete gidelim. Görevlinin yüzüne iyice baktım ve hemen o an anladım. Garson kızla konuşurken bizi gören adamdı bu. Benimle konuştuğu için attınız onu değil mi diye bağırdım. Birkaç garson ve komi etrafıma çember yapmıştı. Görevlinin üzerine yürüdüm. Kalbim gümbür gümbür atıyordu. Söylesene bir adam, neden attınız o kızı işten diye bağırdım yeniden. Müşterinin önünde dizini bükmüştü o yüzden. Sizinle alakası yok ama bağırmayın. Buyurun içeri geçelim, orada konuşuruz dedi. Ama sabrının sonuna gelmişti. Girmiyorum müdüriyete filan dedim. Hem yalan söylüyorsunuz. Siz onu benimle konuştuğu için attınız, alçak herifler sizi. Birkaç garson beni tutmaya çalıştı. Onları itip görevlinin üzerine yürüdüm ve kuvvetli ciddim omuzlarından. Önce onun bana yumruk atmasını istiyordum. Görevli birkaç adım sendeledi. Ama o anda 3-4 garson ve komi beni ite kakak sürükleyip mutfağın içinden geçirdiler. Ve erzak deposu gibi bir yere getirdiler. Kafama, sırtıma, böğrüme yağmur gibi yumruklar ve tekmeler iniyordu. Öyle tuhaf bir şeydi ki hiç acı duymuyordum. Bedenime yumruklar ve tekmeler inerken sadece bir akşam önce garson kızın söyledikleri geçiyordu aklımdan. Biz Tanrı'ya inanmayız. Bizler sadece diyalektiğin yasalarına inanırız. Gücümüzü bu yasalardan alırız. Siz ve sizin gibiler insanların bu sisteme duyduğu öfkenin ve tepkilerin içini boşaltıyorsunuz. İşte tam bu anda, o an hissettiğim fiziki acıların kat be kat üzerinde bir acıyla irkiliyor ve var gücümle bağırıyordum. Benimle konuştuğu için mi attınız o kızı alçak herifler? Siz köle mi çalıştırıyorsunuz? İnsanların konuşmaya hakkı yok mu? Ve yine yağmur gibi yumruklar ve tekmeler iniyordu vücuduma. Bir ara tekmeler ve yumruklar kesildi. Yarı baygın vaziyetteydim. Ne kadar zaman geçmişti bilmiyorum. Mutfağın yanındaki erzak deposunun kapısı açıldı ve biri beni restoranın arka kapısına çıkardı. Ve kapının önündeki basamaklara oturttu. Hafif bir rüzgar esiyordu. Burnumdan tuzlu, sıcak bir kan sızıyordu dudaklarımın içine doğru. Kendi kanımı dünyanın en lezzetli sütü gibi emiyordum usulca. Garip ve hayatım boyunca çok az hissettiğim bir olgunluk, bir bilgelik hissediyordum kendimde. Dönüp baktım. Garson kızın nerede olduğunu sordum. Komi vardı yanımda. Beni o getirmişti buraya. Kendimi toparlar toparlamaz, söylesene dedim. Benimle konuştuğu için attılar değil mi onu? Müşterinin önünde dizini büktüğü için değil. Komi bana tuhaf ve acıklı bir öfkeyle gülümsedi. Abi, sen de hep kendini düşünüyorsun. Burada çalışanlar sadece müşterinin önünde dizlerini büktüğü için atılırlar. Hem diyalektiğin yasalarına göre böyle olması gerekiyor. Diyalektiğe inanmazsan burada zaman geçmez abi.
Sempatizan.
Sanki başka bir ülkeden getirilmiştim buraya. Nereden geldiğimi ya da getirildiğimi bilmiyordum. Ama ne yapsam yine de yabancıydım bu ülkeye, insanlarına. Bir türlü bu ülkedeki insanları tanıyamıyordum. Ne düşünürler, ne yapmak isterler, gerçekten neye üzülüp neye sevinirlerdi bilemiyordum. Cesur mu, korkak mıydılar, iyi mi yoksa kötü müydüler anlamak mümkün değildi. Bu ülkede hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Kimse göründüğü gibi değildi. Herkes sanki derin ve çok önemli bir sırrı taşıyor gibiydi. Taşıdıkları bu çok önemli sır yüzünden insanlar sanki gizli bir yas içindeydiler. Sanki eğlenirken en ufak bir nedenden dolayı bir araya geldiklerinde, kalkıp göbek atarken bile bu yas gözlerinden okunuyorlardı. Sanki göbek atarken gözlerinde, biz içimizde öyle önemli bir sır taşıyoruz, öyle ağır bir sorumluluğumuz, yükümüz var ki, bakmayın siz öyle eğlendiğimize der gibi bakarlardı. Belki de bu yüzden önemli bir sır taşıdıkları halde, o durumda bile kalkıp göbek atan insanlar bende hayranlık ve hüzün duygusu uyandırıyordu. Beni anladıklarını sanmıyordum ama anlarmış gibi yapıyorlardı. Çay söylediğimde çay geliyordu ya da bakkaldan sigara alabiliyordum. Doktora ağrıyan yerlerimi gösteriyor, o da orasını tedavi ediyordu. Bazen iyileşiyor, bazen iyileşmiyordum. Sevdiğim şarkıları küçük bir pusuluya yazıp garsonla gönderiyordum. Şarkıcı istediğim şarkıları okuyordu. Nedense buna çok seviniyordum. Günlük hayatım iyi kötü sürüyor gibiydi. Ama yine de biliyordum ki ben bu ülkeye ait değildim. Yabancı bir ülkeden gelmiş gibiydim. Günlük hayatım sürse de, doktor ağrıyan yerlerimi tedavi etse de, şarkıcı istediğim şarkıları okusa da sanki hep idare ediliyorum gibi geliyordu bana. Çünkü bana hiç kimse taşıdığı o büyük, o ağır sırrın ne olduğunu anlatmıyordu. İnsanlar sanki ben yanlarına gelince, sanki bu sırdan söz ediyorlarmış da ben duyup öğrenmeyeyim diye hemen konuyu değiştiriyorlardı. Yabancı bir ülkeden gelmiş olduğum için benim bu sırrı öğrenme hakkım yoktu. Bu sırrın ne olduğunu öğrenmek istiyordum ama zorla ya da onlar istemeden olmazdı. Bunu bana onların anlatmasını istiyordum. Aslında bu sırrı onlardan gizlice öğrenmekten ve öğrendiğim bu sırrın hayatımı mahvetmesinden korkuyordum. Biliyordum, beni dışarıda bırakıp kapıları kapatıp o büyük ve önemli sırrı konuşuyorlardı. Bu yüzden bu ülkede insan yüreklerini değil yüzüme kapanan kapıları seyretmek zorunda kaldım en çok. Yüzüme kapanan kapılardaki o tuhaf yazılar, hep bir şeyleri gizleyen sloganlar, alaylı örülü tehdit sözleri, acemi kalp resimleri, rumuzları çağrıştıran tuhaf isimler, bilmediği bir ülkede yolunu kaybetmiş olan bana esrarengiz yol işaretleri gibi gözükürdü hep. Yolumu kaybetmiştim, evet. Çünkü en yakınımdaki insanlarla ilgili çok önemli gerçekleri ya da bana öyle anlatılan şeyleri uzak şehirlerden gelen ve yeni tanıştığım insanlardan öğreniyordum. En yakınımdaki insanlarla ilgili duyduğum o en önemli gerçekler beni daha da yabancılaştırıyordu en yakınımdaki insanlara. Her şeye öylesine yabancıydım ki kendimi bir türlü anlamlandıramıyordum. Sanki yarım bir insan gibiydim. Kimdim ben? Karşımdakiler kimdi? Ben nereden gelmiştim? Onlar hangi sırrı benden saklıyorlardı? Neden en yakınımdakiler bu çok önemli sırrı bana anlatmıyorlardı? Aslında insanlar çoğu zaman kibar davranıyorlardı bana. Ama bu kibar davranışlarının altında yabancılara gösterilen o garip küçümsemeyi hissediyordum. Küçümsüyorlardı beni çünkü bana inanmıyorlardı. İnanmadıkları için de şefkat duymuyorlardı. İnanmadıkları için o önemli sırlarını açamıyorlardı. Açamadıkları için de dostluklarını göstermiyorlardı. Sanki benim dışımdaki herkes hayatın anlamını biliyordu. Aynı dili konuşuyor görünüyorduk. Ama biliyordum ki aynı şeylerden söz etmiyorduk. Hiçbir kelime kendisini anlatmıyordu. Her sözcük, her cümle aslında kendisinden başka anlama geliyordu. Bütün sözcükler, cümleler o önemli sırrı gizleyen birer şifreden ibaretti benim için. Bazı anlar kendimi öylesine çaresiz hissederdim ki ucu keskin bir bıçakla sözcüklerin, cümlelerin içlerini açıp orada gerçekte ne olduğunu, benden nelerin gizlendiğini görmek isterdim. Bana yabancı bir ülkeden gelmişim gibi davranıldığı ve konuşulan dilin gerçek anlamını çözemediğim için hayatıma bir türlü başlayamıyordum. Onca yıl geçtiği halde yine de kendime ait tutarlı bir öyküm yoktu. Yaşadığım olayları birbirine bağlayamıyordum. Her şey kopuk kopuktu. Büyük boşluklar vardı. Üniversiteye yeni başlamıştım. Yolum Ankara'ya düşmüştü. Gece dikim evinde bir öğrenci evinde kalmıştım. Kaldığım öğrenci evine geç vakit bir çocuk geldi. İllegal bir öğrenciydi. Hızlı bir militan olduğu belliydi. Sonra onunla aynı odada yattık. Bir ara sabaha karşı uykusunda sayıklamaya başladı. Allah'ım sen soktun sen çıkar diyordu. Bu sözler daha önce söylediği o teorik, bilimsel sözlere hiç benzemiyordu. Sabah uyandığımızda ona bu sözün anlamını sordum. Ne demekti Allah'ım sen soktun sen çıkar? Önce bir an şaşırır gibi oldu, düşündü. Sonra yüzüne o çok iyi bildiğim, o önemli sırrı saklayanlarda gördüğüm o küçümseme ifadesi geldi. Çok karışık bu işler, üstünde durma dedi. Sonra çekip gitti odadan. Ama aradan yıllar geçti, ben hala onun uyurken sayıkladığı sözlerini düşünüyorum ve hiç unutamıyorum. Üniversiteye kayıt olur olmaz girdiğim illegal örgütte de sempatizandım ben. Hatta adımı bile unutmuştu örgütteki arkadaşlar. Beni hep sempatizan diye çağırırlar, örgüte yeni girenlere sempatizanımız diye tanıtırlardı. Örgüte yeni girenlerin çoğu sempatizanlıktan hızla kadroya, asıl elemanlığa terfi olur ve kapalı kapıların ardında yapılan gizli konuşmalara alınırdı. Ben hep sempatizan olarak kaldım. Örgütteki arkadaşlar bana hep sınırlı görevler verdiler. İyi ve sevecen davranmaya çalıştılar. Ama benimle aralarındaki mesafeyi hep korudular. Sık sık beni ve benim gibi sempatizan olan ve hep öyle kalacak olanları dışarıda bırakıp kapalı kapıların ardında o çok önemli sırrı konuşmaya devam ettiler. O kapılardan içeri giremezdim ve girmedim de. Benimle ilgili kötü şeyler düşünsünler istemezdim. Beklerdim ki onlar bir gün gelip anlatsın. Anlatırken de biraz mahcup olsunlar. Ama ben onlar daha çok mahcup olmasın diye elimden geleni yapayım. Onca yıl bu önemli sırrın ne olduğunu çok merak ettiğim ama hep dışarıda, kapıların önünde bırakıldığım halde bütün bunlara aslında çok üzülmemiş gibi yapıp onları teselli edeyim. Kim bilir belki yadırganacak, küçümsenecek bir şey ama söylemeden edemeyeceğim. Aslında insanların bana inanması, güvenmesi, beni gerçekten tanıması bütün düşüncelerden, fikirlerden daha anlamlıydı. Düşüncelerden, fikirlerden çok dostluklar, aramızda bir gün kurulacağını umduğum derin duygusal bağlar daha önemliydi benim için. Oysa girdiğim bu illegal örgütteki ilişkiler kimsenin kimseyi gerçek tanımaması üzerine kuruluydu. Çünkü burada insanlar birbirlerini gerçekten tanırsa, derin bağlar kurarsa, savunulan ideolojiler, siyasi fikirler bu yakınlıktan zarar görebilirdi. Benim gibi sempatizan olanlar ve onlara göre hep öyle kalmakta ısrar edenler öncelikle asıl bu gerçeğin ayırdına varamıyordu işte. Çünkü biz sempatizanlar için dostluk, birbirini tanıma, dertleşme ve derin bağlar kurmak her şeyden çok önemliydi. Ama örgütün yöneticilerine göre sempatizanlar bu yüzden düşüncelere, fikirlere dört elle sarılamıyor, çok zaman kaybediyor ve kaybettiriyorlardı. Bu zaafları yüzünden hep sempatizan kalıyorlardı. Sempatizanlar ürkek ve çekingen bilinir. Aslında hiç değil. Dostluk için, arkadaşlık için canlarını vermeye hep hazırdır onlar. Ama çoğu kimse bunun hiç farkına varmaz. Örgütteki arkadaşlar ben sormadan bana o çok önemli sırrı anlatıp ardından gerçekte kim olduklarını anlatıp benden dostluğumu isteselerdi, savunduğumuz düşünce ve fikirler için hayatımı seve seve feda etmeye hazırdım. Örgütün şefi içimden geçenlerin ne kadarını bilir, benim hakkımda ne düşünürdü bilmiyorum. Zaman zaman yanıma oturur, benimle konuşurdu. Örgütün çıkardığı hangi kitapları okuyup bitirdiğimi sorardı. Sanki bir doktor tavrı vardı onda. Ben de onun hastasıydım. İlaçlarımı alıp almadığımı, iyileşip iyileşmediğimi merak ederdi. İlaçlar örgütün çıkardığı kitaplar ve dergilerdi. Acır gibi bakardı bana. Bana duyduğu merhamette babacan bir otorite vardı sanki. Gayret et, bir an önce iyileş ve arkadaşlarına yetiş der gibi bir hali vardı. Onun gözünde iyileşmek, bu dostluk, paylaşmak, içtenlik ve duygudaşlık kurmak gibi basit saplantılardan vazgeçip katı olmak ve büyük gerçekleri görmekti. Şefin bir de yardımcısı vardı. O da bana acırdı. Ama o benden daha çok şefe acır gibiydi. Şefin onca işin arasında bizim gibi sempatizanlara çok zaman ayırdığından, bu yüzden örgütte her şeyin aksadığından, yarım kaldığından, bunun da şefi çok üzdüğünden, şefi daha çok üzmemek için hiç olmazsa benim bir an önce sempatizanlıktan kurtulmam gerektiğini söylerdi. Şefin yardımcısı her şeyi anlatırdı ama o çok önemli sırdan yine de bahsetmezdi bana. Sonra askeri darbe geldi. Bizim örgütü ve bütün örgütleri kapattılar. Hepimiz dört bir yana savrulduk. Aradan yıllar geçti. Bir gün duydum ki bizim şefle şef yardımcısı hediyelik eşya dükkanı ve atölyesi açmışlar. İş yerlerini kimi tanıdıklardan sonra sonra güç bela arayıp buldum. Onları görünce tıpkı örgüte ilk girdiğim günlerde olduğu gibi mahcup bir heyecan içindeydim. İkisi de beni görür görmez eskiden olduğu gibi yine saygılı bir mesafeyle karşıladılar. Dikkat ettim, bana yine sempatizan diyorlardı. Anlamıştım, gerçek adımı bilmiyorlardı. Alınmamıştım. Hem sempatizan artık adımdan daha yakın geliyordu kulağıma. Aslında onca yıldan sonra onlarla çok koyu bir sohbete girmek istiyordum. Örgütteyken anlatmak isteyip de bir türlü anlatamadığım, onların önemli görevleri yüzünden gözden kaçırdıkları olayları ve ayrıntıları anlatmak istiyordum. Her zaman olduğu gibi heyecanlıydım. Kalbimde yaşanmamış, geç kalınmış dostlukların, savrulmalar yüzünden kaçırılmış yakınlıkların derin pişmanlığı vardı. Habire konuşup anlatıyordum. Bir hediyelik eşya atölyesi ve dükkanında, dahası buraların sahipleri olan insanların bürosunda olduğumu unutmuştum çoktan. En çok da onlar beni ve birkaç sempatizanı daha dışarıda bırakıp kapıdan içeri girdiklerinde yaşadıklarımı anlatıyordum. Onlar o kapıların ardında o çok önemli sırları konuşurken yaşadığım çelişkileri, sancıları, gidip gelmemeleri anlatıyordu. Boşuna mı yaşamıştım o derin sancıları, o boğuntuları? Boşuna mı geceler boyu merak edip durmuştum o çok önemli sırrı? Bütün bunların bir anlamı olmalıydı. Beklemiştim, evet. Yaşadığım her duyguyu, her anı, her çelişkiyi kalbime yazmıştım ve unutmamaya yemin etmiştim. Bütün bunlar benim için önemli birer dersti. Duygularımın incelmesi, kederimin yoğunlaşması, algılarımın derinleşmesi için gerekliydi. Gördüğüm her şeyi anlamlı bulup değerlendirmeli ve hiç unutmamalıydım. İnanıyordum ki bir gün dostluğu, arkadaşlığı, duygudaşlığı önemsediği için bir türlü sempatizanlıktan terfi edemeyen, bu yüzden haline acınan, gizlice küçümsenen ben, çözümü olmadığını sanılan bir durum karşısında kimselerin beklemediği bir çıkış yapıp aslında her şeyin farkında olduğumu, bir sempatizan olsam da onca tedirginliği, sancıyı ve onca incelmişliği boşuna yaşamadığımı onlara ve örgütteki herkese kanıtlayacaktım. Ama nedense o beklediğim an bir türlü gelmemişti. Örgüt kapatılmış, herkes bir tarafa dağılmıştı. Sempatizan da olsam, adım böyle de kalsa, ben yine de o günleri belki de en çok bu yüzden özlemiştim. Örgütü yeniden kursak, yine bir araya gelsek, tıpkı o eski günlerde olduğu gibi. Garip bir sessizlik olmuştu. Aslında garip bir sessizlik hep vardı ama ben yeni fark ediyordum. Eski şef masanın ucunda koltukta oturuyordu. Şef yardımcısı da onun yanındaki küçük koltukta. Örgütteyken de öyle otururlardı. Demek hayat her şekilde tekerrür ediyordu. Eski şef her zaman olduğu gibi bana acıyarak baktı. Onun gözünde ben hep sempatizan kalacaktım belli ki. Hep geriden gelecektim. Olayların, duyguların, tarihlerin gerisinden gelecek, bir türlü iyileşmeyecektim. Eski şef sanki sorumu hiç duymamış gibi, "Sen şimdi ne iş yapıyorsun?" diye sordu. O an hiçbir şey hissetmedim. Sanki bambaşka bir ruh haline geçmiştim. Duvarın kenarındaki rafa dizilmiş oyuncakları seyretmeye başladım. Küçük bir müzik kutusu vardı. Gidip onunla oynamaya başladım. Sonra çalmaya başladı. Love Story çalıyordu. O an bu şarkı benimle alay ediyor gibiydi. Ama yine de dinlemek hoşuma gidiyordu. Love Story çalarken onlara işsiz olduğumu söyledim. Aslında işe çok ihtiyacım olduğundan değil. Müzik kutusu Love Story'yi çalarken benden yıllardır sakladıkları o çok önemli sırrı belki öğrenebilirim diye geçirdim içimden. Ve iş tekliflerini kabul ettim. Onca sırra bir yenisi daha eklenmişti. Eski şefle eski şef yardımcısı yanlarında çalıştırdıkları insanlara çok kötü davranıyorlardı. Çalışanların hiçbirinin sigortası yoktu. Maaşlar birkaç hafta geç ödeniyordu. Hakkını arayanlar, bu duruma itiraz edenler kovulmakla tehdit ediliyordu. Onların gözünde ben hep bir sempatizan olduğum ve öyle kalmakta ısrarlı gözüktüğümden ilk ay hiç maaş vermediler. Aslında onlar sadece bana değil, hiç kimseye maaş vermek istemiyorlardı. Çünkü kazandıkları paraları uzak kıtalardaki ve adı bilinmeyen yıldızlardaki hapishanelerde yatan arkadaşlarına gönderdiklerini söylüyorlardı. Uzak kıtalardaki ve adı bilinmeyen yıldızlardaki hapishanelerde yatan arkadaşlarına para göndermedikleri zamanlarda süzünlenir, bağlama çalıp içli türküler söylerlerdi. Bütün bunların ne anlama geldiğini, küçümsedikleri cahil, apolitik diye alay ettikleri sokağın başındaki hediyelik eşya atölyesi ve dükkanının sahibi olan adamın yanında çalıştırdığı elemanlara onlardan çok daha iyi davrandığını, sigortalarını yatırıp maaşlarını vaktinde verdiğini söylediğimde, eski şef söylediği sözleri dinlemeyen ve bu yüzden bir türlü iyileşmeyen hastasına bakan doktor gibi ve yine o küçümseyen ama daha çok acıyan bakışlarla baktı bana. "Biliyor musun, sen her zaman sempatizan olarak kalacaksın. Eskiden örgütte öyleydin. Şimdi de iş hayatının sempatizanısın. Bir türlü değişen şartları kavrayamıyorsun. Hep geriden geliyorsun." Bir bakıma haklıydı. Ben hep geriden geliyordum. Onların ve birçok arkadaşımın vazgeçtiklerine ben sımsıkı sarılıyordum. Vazgeçilen şeylerin sempatizanıydım. Bu da bir roman adı gibi oldu ya, neyse. Beni daha fazla incitip üzmelerine izin veremezdim. Maaşıma karşılık müzik kutusunu alıp ayrıldım yanlarından. Ama ayrılmadan önce sigortalarını yatırmayıp maaşlarını zamanından çok geç ödedikleri elemanlara, işçilere kısa bir veda konuşması yaptım. Hayatta sempatizan kalmanın ne kadar önemli olduğunu anlattım işçilere. Masum kalmanın. Dostluğa ve derin bağlara inanmanın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu. Konuşurken elimde müzik kutusu vardı ve işçiler beni dinlemiyor, habire müzik kutusuna bakıyorlardı. Aslında yol boyu düşündüm. Dinlememekte haklıydılar. Çünkü sonuçta ben patronlarının eski arkadaşlarıydım. Bilemezlerdi ki onlarla birlikte olduğum örgütte hemen her toplantıda dışlandığımı, kapıların yüzüme kapandığını ve asıl önemlisi onca yıl kendimize, kim olduğumuza ait sadece hiçbir şey konuşamadığımızı bilemezlerdi ki. Aradan yine yıllar geçti. Bir gün eski şefle yardımcısının ülkedeki ekonomik kriz yüzünden iflas ettiklerini, uçan kuşa borçlandıklarını öğrendim. Böyle durumlarda olduğu gibi ikisi de kendilerini içkiye vermişlerdi. İstanbul'da Boğaz'ın kenarında bir balıkçı barınağında tahtadan bir kulübede yaşıyorlardı. Bu kulübeyi de uzun uğraşlar sonunda arayıp bulmuştum. Tahta kulübenin açık kalan yerlerini muşambalarla, kartonlarla kapatsalardı yine içeri Boğaz'ın sert, acımasız rüzgarları giriyordu. Ne olur ne olmaz eski günlerini bilsem de sempatizanım diye yine benden çekinmez kulübelerine beni buyur ederler. Onca yıl konuşamadığımız o çok önemli sırrı hazır hepimiz her şeyi kaybetmişken korkusuzca konuşuruz diye umut ediyordum. Kulübeye usulca yaklaştım. Kalbim eski ve yarım kalmış bir sevinçle çarpıyordu. Kapılarını çalmadan tahtaların aralığından içeri baktım. Eski şef yine baş köşede, yardımcısı da hemen yanında oturuyordu. Demek bu kulübede de hayat tekerrür ediyordu. İçki içiyorlardı. Önlerinde küçük masada ise sadece içki şişesi vardı. Ve meze namına hiçbir şey yoktu. Kulübenin içi leş gibi kokuyordu. Üzerlerinde delik deşik olmuş ve kirden renkleri belli olmayan battaniyeler vardı. Alkolden yüzleri mora çalan kırmızıya dönmüştü. İkisinin de elleri titriyordu. Ölümüne içtikleri ve ölümü bekledikleri belliydi. Eski şef yardımcısı üzerindeki yırtık kabına biraz daha sarılıp "Biz ölürsek gazeteler yazar mı dersin?" diye sordu eski şefe. Şef bu soruyu hiç yadırgamamış, sanki bekliyormuş gibi, sadece gazeteler değil, TRT1'in gece haberlerinde bile verirler ölüm haberimizi, sana söyleyeyim. Eski şef yardımcısı bardağından bir yudum daha aldı. Sevinmişti besbelli. En kötü ihtimal, bizi tanıyan arkadaşlarımız gazetelere ilan verirler değil mi? Eski şef kendinden emin, sanki o gün olacakları görüyormuş gibi, sen hiç merak etme, TRT1'in gece haberlerinde bile verirler. Eski şef yardımcısı ölümlerin haber olacağını tamamen inanmıştı artık. Sonra kısa bir sessizlik oldu. İçkilerinden birkaç yudum daha aldılar. Rüzgar tahta kulübenin aralıklarından girip içeriği biraz kolaçan edip çıkıp gitti. Eski şef yardımcısı bir soru daha soracaktı. Üşüdüğünü hatırlamış olacak ki delik deşik ve kirli battaniyesine biraz daha sarıldı. Hatırlıyor musun? Hani bizim örgütte bir sempatizan vardı. Sonra atölyeye gelmişti. Bir süre çalışmıştı. Uçuk bir şeydi. Hani işten ayrılırken işçilere tuhaf bir konuşma yapmıştı. Maaşına karşılık bir müzik kutusunu almıştı. Eski şef hatırlamıştı. Ne olmuş ona? O ölünce hiçbir yerde haber olmaz değil mi?
Olmaz dedi eski şef. Hem o kim ki onun ölümüne haber yapsınlar? Alt tarafı bir sempatizandı o.
O tahta kulübenin önünde sen acımasız rüzgara aldırmayarak öylece durdun. Şifreli bir konuşma daha duymuştum işte. O çok önemli sır şimdi de bu şifreli konuşmayla yine gizlenmişti. Anlamıştım. Bu ülkedeki benden hep saklanan bu sırrın ne olduğunu asla bilemeyecektim. Öylesine uzak bir yerden gelmiştim ki buraya. Öylesine yabancıydım ki her şeye. Hayal kırıklığından da öte bir şeydi bu. Bu ülkede kim olduğumu ve ne anlama geldiğimi bilmeyen tuhaf bir sempatizandım ben.